TRT24 YouTube sayfasında Profesör Mehmet Efe Çaman'ın Şiddet Kültürü başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Devletin en başta gelen işlevlerinden biri vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu durumda kim bugün Türkiye Devleti'nin en birincil görevlerini yerine getirdiğini iddia edebilir? Gerek politik meselelerde, gerekse de sosyo-kültürel fay hatlarında şiddet sarmalının hızla büyüdüğüne ve yaygınlaştığına tanıklık ediyoruz. Bu büyük bir çöküştür aslında. Bireylerin kafalarında oluşturdukları devlet imajının yok oluşundan başka bir şey değildir. Ve bu çok tehlikelidir. Şiddetin müeyyideye tabi tutulmaması, şiddete yaptırım getirilmemesi kişiler üzerinde farklı etkiler yapar. En başta gelen etki, şiddetin katlanarak gücünü artırmasıdır. Şiddet bu yolla bir sarmal haline gelir. Tıpkı küçük bir kar topunun yuvarlandıkça büyüyerek yıkıcı bir çığa dönüşmesi gibi. Şiddetin belki de en tehlikelisi devletin şiddet aparatına dönüşmesidir. Devletler şiddet tekelini kendi güçleri altında toplamış sosyal oluşumlardır. Devletin şiddeti diğer şiddet kaynaklarına göre farklılık arz eder. Devlet şiddeti meşrudur. Meşruiyeti kanunilikle karıştırmamak gerekir. Kanunilik yani yasallık, tüm devletler için prosedürel nitelikte bir özelliktir ve devletin olmazsa olmazıdır. Fakat meşruiyet hem kanuniliği hem de bu kanuniliğin doğru ve yerinde olduğuna dair olan inancı kapsar. Mesela Nazi Almanyası yaptığı Yahudi soykırımını kanunlara dayandırmaktaydı. Fakat bu kanunların meşruiyeti yoktu. Meşruiyetin temellerinden biri evrensel etik kıstas ve ölçütlerdir. Her türlü kültürel farklılıklarına karşın insanlık büyük oranda asgari müşterekler temelinde doğru yanlış ayrımında uzlaşır. Mesela her insan toplumunda masum birinin cezalandırılması yanlış kabul edilir. Normal parametreleri bu nedenle insanlığın ortak noktası aklı selim ve rasyonelliğinde temelidir. Rasyonel insan davranışı insaniyetin oluşturmuş olduğu tüm kurumların temelidir. Ve işte etik ve rasyonel aklın ortaklığı medeniyet çabasının da temel taşıdır. Medeniyet, normatif olması gerekenle rasyonel, akılla kavranabilen, mantıklı olan arasında bağ kurmadan gerçekleşemez. Devletler için bu bağ yasallık ve meşruiyet arasındaki ilişkidir. Ve şiddetin reddi, devletin şiddet kullanma hakkını kendi tekeline alması gerçekleşmeksizin meydana gelemez. Şiddetin yaygın olduğu toplumlarda devlet etkinliğini yitirir. Fakat şiddetin yasalara ve meşru zemine dayanmaksızın bizzat devletçe uygulandığı toplumlar tümüyle zıvanadan çıkar. Başka bir ifadeyle şiddetin yaygınlığı bir alt derece problemidir. Fakat şiddetin yaygınlığının yanında bizzat devlet organlarınca da şiddetin yasal ve meşru zemin dışında keyfen uygulanması, yasalardan bağımsız ve kopuk uygulamalar toplumun toplum olma temellerini sarsar. Bugün Türkiye'de ikincisi söz konusudur. Türkiye her zaman bir şiddet toplumuydu. Fakat şiddetin bu denli yaygınlaşması, devletin yasallıktan ve meşruiyetten kopuşunun yaşandığı dönemlerde tavan yapmıştır. Tarih bunun acı örnekleriyle doludur. 1915 Ermeni soykırımı, 1920'lerin Pontus Rumları katliamı, 1930'ların Dersim katliamı gibi 20. yüzyılın başlangıcındaki ilk 10 yıllar, Türk Devleti'nin yasal ve meşru olmayan şiddeti kurumsallaştırdığı dönemlerdir. Cumhuriyetin temelleri bu şiddet sarmalı üzerinde bulunmaktadır. Bu Osmanlı-Türkiye miras ilişkisi en çok düzensiz şiddet uygulamalarında patolojik nefret, ötekileştirme, asimilasyon, xenofobik ve ırkçı tarih yazımı, endoktrinizasyon amaçlı müfredat ve eğitim politikaları gibi temellerle kurgulanan uygulamalardan bahsediyorum, göze çarpmaktadır. Buna göre devletçe hedef gösterilen grupların şiddete maruz bırakılmaları olağanlaştırılmakta ve sıradanlaştırılmaktadır. Bugün başka kanıta gerek var mı? TSK'nın ağır silahlarının iktidar aparatı haline gelmiş istihbarat örgütünün kullanımına verilmesi yasallaştırılıyor. Türkiye'de organize suç örgütleriyle rejim arasında somut bağlantılar kurulmuş durumda. Emniyet birimlerinde aşırı sağcı, faşizan, ülkücü unsurlar kontrolü ele geçirmiş haldeler. TSK'dan abrakadabra yöntemlerle, kumpasa getirerek, kontrollü bir darbe kalkışmasıyla temizlediklerini iddia ettikleri amiral general kadrosunun yerine, kendilerine Avrasyacı denen Rusya-Çin yönelimi taraftarı, yayılmacı ve pro-Kemalo-faşist bir hizip, TSK'yı kendi çiftliklerine çevirmiş bulunuyor. Ordudaki kurmay kadroların %70'lere yaklaşan oranlarda ihraç edilerek Sudan gerekçelerle KODES'e tıkıldığı, harp akademilerinin başına ise askerliğini bedelli yapmış İslamcı bir badem bıyıklının komutan atandığı bir dönemdeyiz. Devletin devlet oluşunun temelleri bu yollarla ortadan kaldırılırken, diğer taraftan devletin muhaberatlaştırılması seri adımlarla gerçekleştiriliyor. Artık devlet tarafsız değildir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şehit cenazesinde gerçekleştirilen saldırı bir linç girişimi ve bir gözdağıydı. Bugün bunun bir benzeri Gelecek Partisi kurucularından Selçuk Özdağ'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren diğer bazı eski ülkücülerin başına gelmiştir. Saldırılar ciddidir. Bunlar gözdağıdır. Tasvip edilmeleri elbette düşünülemez. Şiddetin her türü reddedilmelidir. Bu etik kurallar bir tarafa bırakılacak olursa, Türkiye bir iç savaş ortamına doğru kayacaktır. Fakat burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Türkiye şiddete, devlete rağmen kaymıyor. Devlet yüzünden kayıyor. Bu devletin devlet olmaktan çıkışı, Sur ve Cizre kokmaktadır. Sınır ötesi askeri operasyonlar kokmaktadır. Sınır ötesine MİT eliyle silah ve mühimmat kaçırma operasyonları kokmaktadır. Suriye'ye Avrupa'dan, Rusya'dan ve Orta Asya'dan cihatçı gönderme operasyonları kokmaktadır. Roboski ve Rojava'ya yönelik Kürt fobisi ve nefreti kokmaktadır. Çifte standart kokmaktadır. Dahası bu devletin devletlikten çıkışının özünde 17 Aralık 2013'te suçüstü yapılan badem bıyıklı kul hakkı retorikçisi aç İslamcıların ahlaksız yolsuzlukları ve bundan kaynaklı suçlarının üzerini örtebilmek için derin yapılarla yaptıkları kirli ama karlı kazan kazan pazarlığı vardır. Sonuçta bu olan bitenler herkesin istediğini yapabildiği bir çiftliğe çevirmiştir ülkeyi. Bu çiftlikte herkes kendi borusunu öttürmekte, bunu da devletin toleransı, göz yumması, hatta bazen de desteğiyle yapmaktadır. Yargı ve kolluk güçleri bu vodvilin ucuz ve sayıları mebzul, değersiz figüranlarıdır. Herkesin birbirine her an ihanet edebildiği, güç mücadelelerinin artık yasal ve hatta medeni olmaktan tümüyle koptuğu bir tür Mad Max filmi gibi olan bu ortamda tek güvenilir şey kaba güçtür. Fiziksel kaba gücü kullananın devletle kurduğu ilişkiler temelinde müeyyide riskinin bulunmadığı bu ortam, rejime itaat ve sadakat devşirmektedir. Dahası her güç paydaşına ileride iktidarlı istikballer vaat etmektedir. Erdoğan sonrasının hummalı ve şehvetli hazırlıklarıyla diğer gruplarla kurulmuş bulunan güç dengesinin erken vakit bozulmasından duyulan derin korku arasında bir tür kötüler ittifakı bu şiddet toplumunun ana aktörlerini oluşturuyor. Erdoğan gibi, Bahçeli gibi, Perinçek gibi bir takım figürlerin bedenselleştirdikleri bu kirli ve çirkin devletli aktörler Türkiye'yi kontrol ediyor. Söz konusu olan bir şiddet kültürüdür. Politik kültür artık fiilen şiddete açık bir hal almış görünmektedir. Güç mücadelesinde oyların değil, silahların konuşabileceği ihtimali Türkiye toplumunu fazla korkutmuyor. Çünkü bu işler çok imrendikleri Rusya'da ve Orta Doğu'da bu şekilde yürüyor. Siyaset bu bir avuç sefil aktörün oyun alanı haline gelmiş durumda ve artık insanlar siyasetin çok tehlikeli bir şey olduğunu biliyor. Bilmeyenler de hapishanelerdeki zavallı rehinelere, izbeliklerde bağırsaklarına cisim sokularak işkence edilen, iç organları parçalanıp ölen garibanların kederli kaderlerinde, Ege'de boğulup yiten minik çocuklarda, kanser olup bağırarak ölen Haluk hocaların dramında bu gerçekleri görüp susuyor. Ne Cizre'de ve Sur'da bombalanan gariban Kürtler, ne helikopterden atılan yaşını başını almış ihtiyarlar, ne siyasilere yapılan linç girişimleri ve suikastler, ne Hrant Dink'ler ve Tahir Elçiler, ne Karlov suikastleri, ne Sivas katliamları, ne Ermeni soykırımı ve Pontus Rumlarının dramı bu kana susamış devletin iştahını kesebildi. Ne Uğur Mumcu ve Turan Dursunlar, ne Bahriye Üçoklar ve Abdi İpekçiler, ne Mustafa Supiler ve Zilan Deresi katliamları, ne 6-7 Eylül pogromları, ne Bahçeli Evler ve Maraş katliamları, ne Zirve Yayın Evi katliamı ve Rahip Santoro suikastı yetti. Hep arkası geldi. Hep bu yollara başvuran, daha doğrusu tenezzül eden, sinsi ve gaddar, ceberut ve kanunsuz bir devlet fırsatını bulunca hortladı. Bugün bu devletin en anayasasız ve en yasalardan kopuk, en pragmatik ve en fırsatçı, en gayri ahlaki ve gayri kanuni, en çok başlı ve fesat tezahürünü yaşıyor Türkiye insanları. Sahnesi, mizanseni, senaryosu, dekoru, oyuncusu, yapımcısıyla beraber şiddet kültürü ürünü olan ucuz ama acılı, kötü bir Orta Doğu korku filmi bu. Ve bu korku filminde hiç kimse güvende değil.